Ayrım 5. Arkadaşım denizi gezmiş. Doğu Perinçek. Sayfa 107. Belgeler. Yusuf Aslan ve denizi gezmiş arkadaşlara. 23 Mart 1971. Bu mektubu size arkadaşça ve açık yüreklikte yazıyoruz. Böyle olduğu içindir ki her şeyden önce eleştirilerimizi ulaştırmak bir arkadaşlık görevi oluyor. Devrimcilerin birbirlerine dalkavukluk etmelerinin, birbirlerinin sırtlarını sıvazlamalarının ne kadar zararlı bir davranış olduğunu olaylar hepimize öğretmiştir. Arkamızda önemli dersler çıkaracağımız ve birçok tecrübeler kazanacağımız bir mücadele var. Devrimciler, mücadelenin her dönemecinde geçmişin muhasebesini yaparlar, hataları tespit ederler ve bu hatalara karşı şiddetli bir mücadeleye girişirler. Esas hatamız neydi? Esas hatamız, asırlardır kökleşmiş zulüm ve sömürüyü kişisel kahramanlıkla yenebileceğimizi düşünmekti. Hepimizin bildiği gibi baskı altında olan yalnız devrimci aydınlar ve gençler değildir. Halkımızın büyük bir çoğunluğunu meydana getiren işçiler ve köylüler ağır bir sömürü ve zulüm altındadır. Halkımız zalimlere ve sömürücülere ve bunların iktidarına karşı her geçen gün daha büyük bir hınçla dolup taşıyor. Halkımız için hayat dayanılmaz bir hale gelmiştir ve bıçak yemeye dayanmıştır. Köylüler isyan istiyorlar. İşçi sınıfımızın mücadelesi yeni devrimci fırtınalar müjdeliyor. Her geçen gün daha büyük saflar halinde mücadeleye giren halkımızın bugün en çok neye ihtiyacı vardır? Halkımızın gelecek iktidarı yıkmak için kendisine uzun ve zorlu kurtuluş savaşına önderlik edecek kararlı ve doğru bir öncü ihtiyacı vardır. Bizim görevimiz bu Marksist-Leninist öncünün bir neferi olarak hakim sınıfların köhnemiş baskı mekanizmasını paramparça edecek muazzam gücü seferber etmek ve halkın en ön safında savaşmaktır. Biz davranışımızla halk yığınlarını seferber etmek için onların içinde erimemiz gerektiğini kavrayamadık. Tek güveneceğimiz gücün devrimci halk yığınları olduğunu anlayamadık. Bunu sözde kabul etsek bile uygulamamız aksi yönde oldu. Halk yığınlarının devrimci fikirlerle hızla silahlanan mücadele atımına hazırlandığı bir dönemde devrimci bir önderliğe şiddete ihtiyaç duyduğu bir dönemde onlardan koptuk. Devrimi zafere ulaştıran esas gücün işçi ve köylü yığınları olduğunu görmedik. Halkta sağlam devrimci bağları olmayan, halk içinde erimeyen bir grup insan ne kadar çok ve modern silahlara sahip olursa olsun, ne kadar kişisel kahramanlık vasıflarını taşısa taşısın, devrim yolunda ilerleyemez. Silaha insandan daha büyük bir önem verdik. Oysa halk yığınları devrim safında kararlı olarak mücadeleye girdiler mi onların silahlanması hiçbir güçlük tanımaz. Ve yığınların şiddeti hiçbir şeye benzemez. Sömürü ve zulmün hakim olduğu köhnemiş toplumu parçalan şiddet o şiddettir. Çalışma esasına dayanan kardeşin hüküm sürdüğü barışçı ve ileri toplum kuran şiddet yığınların şiddetidir. Halktan kopuk bir insan grubunun şiddeti bizi proletaryanın devrimci iktidarı hedefine götürmez. Şiddet nihai hedefimizden soyutladığımız zaman tek başa bir mana ifade etmez. Yusuf ve Deniz arkadaş. Devrimci gençliğin içinde ve önünde yiğitçe savaştınız, halkımıza hizmet ettiniz. Bütün devrimciler gibi hatalar yaptınız. Son birkaç ay yaptığınız işler ise büyük hatalar taşımaktadır. Önümüzde daha zorlu ve amansız bir mücadele dönemi var. Bu mücadele bize ancak Marksizm, Leninizm doğru yolu gösterir. Hatalarımızı yenmede, halk yanlarına birleşmek ve muazzam gücü seferber etmede cesur ve kararlı olmalıyız. Sınıf mücadelesi hiçbir yerde ve hiçbir zaman durmaz. Bunu davranışlarınıza gösterdiniz. Deniz arkadaş, şiş göbekli patronların ve aşağılık toprak ağalarının İçişleri Bakanı'nın karşısında devrimci vakarla davrandı, boyun eğmedi. Devrimcilerin kelepçeye vuruldukları zaman bile sömürücülerden daha güçlü olduğunu ispat etti. İçişleri Bakanı'nın zavallılığını ortaya koydu. O zaman polis kurşunu ve jandarma dipçiğinin göğsüne gelen bütün halkın yüreği Deniz arkadaşla beraberdi. Yusuf arkadaş hastanede gözünü açar açmaz halkın davasını savunmaktan vazgeçmeyeceğini ifade etti. Devrimcilerin her şartlarda ölümle mücadele ederken dahi halka hizmet etmeyi düşündüğünü dosta düşmana gösterdi. Bu davranışı bütün devrimcilerin yüreğine kuvvet verdi. Halk düşmanları ise şüphesiz endişeyle düşmeye sevk etmiştir. Her ikiniz de bu davranışı devrimcilere örnek oldu. Sınıf mücadelesinin her yerde, her zaman, her şart altında devam ettiğini gösterdiniz. Bundan böyle de bu şekilde davranacağınıza güvenimiz tamdır. Kişi bir hapishane hücresinde tek başına yatarken dahi sınıf mücadelesini sürdürebilir. Kendi hatalarına karşı hepimizin içinde var olan bireyciliğe karşı şiddetle savaşabilir. Hatalarımızı yenmede amansız olmak da bir sınıf mücadelesidir. Çok iyi bilirsiniz, hapishaneler sömürü düzeninin ezdiği insanlarla doludur. Hakim sınıfların zulmü hapishanelerde somut olarak göz önündedir. Taş çuvalları haline yükselir. Sınıf mücadelesi orada da mahkemelerde de devam edecektir. Halkın davasını savunacağınıza, ezilen halkımıza hizmet edeceğimize güveniyoruz. Ertel Yoransel'in büyük önderi Dimitrov hapishanedeki devrimciler şöyle ifade ediyor. Mücadele arkadaşlarımız, sizinle beraberiz. Hayatımızın her saatini, kanımızın her damlasını sizin ve bütün emekçilerin alçak faşist rejiminden kurtuluş için vermek istiyoruz. Halkımız kararlı, sabırlı ve zorlu bir mücadele ile zulüm zincirini parçalayacak ve kurtuluş zaferini mutlaka kazanacaktır. Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in usul hakkında ilk konuşması 10 Mart 1972. Başkan Vekili Fikret Turangil, Adalet Komisyonu Başkanı İsmet Hakkı Tekinel tarafından verilmiş bir önerge vardır. Okutuyorum. Yüksek Başkanlığa. Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler bölümünün 30 sıra numarasında kayıtlı 3734 ve 744 sayılı Adalet Komisyonu raporunun gündemdeki diğer bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini komisyonlarına arz ve teklif ederim. Adalet Komisyonu Başkanı İsmet Hakkı Tekinel. Celal Kararlı. Aleyhinde Sayın Başkan. Bülent Ecevit. Önergenin aleyhine efendim. Başkan. Sayın Celal Kararlı ve Sayın Bülent Ecevit takdirin aleyhine söz istemişlerdir. Takdirin iki aleyhinde iki lehinde söz vereceğim. Ondan sonra oylayacağım. Sayın Ecevit buyurun. Takdirin aleyhinde. Bülent Ecevit, Zonguldak Milletvekili. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. Ben ilk olarak ölüm cezaları ile ilgili bir görüşme maddesinin bu kadar öncelikle ivedilikle bir an önce görüşülmek. Sadık Tekin Müftüoğlu, Zonguldak, ivedilik yok. Bülent Ecevit devamla. Öncelikle görüşülmek istenmesini doğru bulmam. Çünkü ölüm cezasını gerektiren konular üzerinde uzun uzadıya düşünmeyi, vicdan muhasebesi yapmayı gerektiren konulardır. Başkan, müdahale bulunmayınız efendim. Bülent Ecevit devamla. Bu önergenin aleyhine konuşmamın bir başka nedeni daha vardır. Adalet Komisyonu'nda şimdi gündemde yer alan ölüm cezaları konusundan önce ölüm cezalarının kaldırılmasını isteyen iki kanun önerisi görüşülmüştür. Orhan Cemal Ferso, İstanbul. Anayasa var, anayasa. Bülent Ecevit devamla. Bir rahmetli Selahattin Hakkı Estağoğlu tarafından hazırlanmış olan ve benim de imzalamış bulduğum yaklaşık olarak bundan 2 yıl kadar önce verilmiş bir kanun önergesi. Öbürü de Sayın Celal Kargılı'nın daha sonra verilmiş aynı nitelikte bir kanun önerisi. Bu kanun önerisi şimdi gündemde yer alan ölüm cezalarından daha önce Adalet Komisyonu'nda görüşülmüştür. Gerçi maddelerine geçilmesi kabul edilmemiştir ama daha önce o kanun önerileriyle ilgili işlem tamamlanmıştır. Oysa görüyoruz ki meclis gündeminde bu konu yer almıyor. O kanun önerileriyle ilgili madde yer almıyor. Ondan daha sonra görüşülüp komisyonda karara bağlanan ölüm cezalarıyla ilgili husus yer alıyor. Bir kere gündemin tanzimi bakımından bunu doğru bulmadığımı belirtmek isterim. İkincisi bir meclisin bir parlamentonun huzurunda, kabul edersiniz etmezsiniz o başka, ilk olarak ölüm cezasının kaldırılması öneren kanun teklifleri bulunduğu sırada, onlar görüşülmeden önce ölüm cezaları ile ilgili mazbataların görüşülmesini asla doğru bulmuyorum. Takdir yüce heyetinizindir, saygılarla. CHP grubundan Necdet Uğur'un konuşması. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. Bugün yüce meclisimiz bir seneden beri içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar bakımından önemli olan bu koşulların ortaya çıktığı dönemin en belli başlı olay yaratıcılarından bulunan ve çok daha önemlisi asıl bundan sonra önemli olabilmesi çok muhtemel olan bir karar üzerine görüşüyoruz. Bu konuda bizim söz alma ihtiyacımız geçmişten ve bugünden daha çok gelecekten duyduğumuz bazı kuşkular ve geleceğe doğru bakışımızdaki değişik açıdandır. Meselenin üzerine doğrudan doğruya eğilmeden evvel neyi konuştuğumuzu çok açık bir şekilde belirtmekte fayda vardır. Bir süreden beri yapılan konuşmalara bakınca sanılıyor ki Yüce Meclis bir anda adı geçen 3 kişinin affını konuşmaktadır. Oysa Yüce Meclis'te bu anda 3 kişinin suçlu mudur değil midir? Bunun tartışmasını yapmıyoruz. Daha bunlar suçlulardır ama bunların cezalarını bağışlayalım. Bunun da tartışmasını yapmıyoruz. Yüce Meclis'in bu anda üzerinde durduğu konu mahkemelerce verilecek ölüm cezalarının yerine getirip getirilmemesi konusudur. Ölüm cezası yerine getirilmediği takdirde olacak olan nedir? Bu kişilerin cezaları devam eder, mahkemelere devam eder, yerine getirilmemiş olur. Sona kadar bunlar yaptıklarına karşı mahkemelerce verilmiş olan bir cezayı bir ölçüde Yüce Meclis yerlerinde hapiste bekleme şeklinde değiştirmiş olacağı için bir başka çeşit müebbet hapis haline alırlar. Aslında müebbet hapis olarak hayatlarının sonuna kadar cemiyetten uzaklaşmış kalsınlar mı yoksa bu anda bunların hayatlarına son verelim mi? Meselemiz bundan ibarettir. Yoksa ne kendilerinin suçluluk veya suçsuzluğunun tartışması ve suçsuzluklarının ilanı böyle bir konumuz yoktur. Ayrıca da kendilerine verilen ceza az mıdır, çok mudur? Bu da mesele değildir. Bütün mesele ölüm cezası yerine getirilsin mi, getirilmesin mi? Bir başka deyimle hayatlarının sonuna kadar cemiyetten uzaklaştırılmış olarak hapiste mi kalsınlar yoksa bu anda hayatlarına son verelim mi? Şimdiki de tartışılabilir. Çok değerli arkadaşlarım, aslında hiçbir suç üzerine ne anayasamız ne de diğer kanunlarımız böylesine bir görüşmeye cevaz vermiştir. Ama ölüm cezası üzerine anayasamız diyor ki, bunu meclislerin önüne getiriniz ve konuşunuz. Ölüm cezasını yerine getirip getirilmemesini bir de meclisler konuşsunlar. Bilirsiniz ki meclisler mahkeme değillerdir. Meclis üyeleri hepsi hukuk tahsil yapmış, hukukta uzmanlık kazanmış, yüce mahkemelerden daha fazla uzmanlık kazanmış, onların daha yukarısının hukuk inceliklerine girip de karar verecek değillerdir. Yasa koyucusunun amacı da bu değildir. Bizden beklenen bir başka şeydir. Kanunlara göre yapılan duruşma safhalarına göre işlenen suçlar belirli cezai müstahak görülmüşlerdir. Mahkemelerin görevi burada bitiyor ve diyor ki meclise bakınız ben bunu yaptım ama bunlara bu ölüm cezasını verip verilmemesi hakkını size bırakıyorum. Şimdi meselemiz bu yetkimizi kullanıp kullanmama meselesidir ve bunu bizim hakkımız vardır ve bu hak bize verilmiştir. Asıl lütfen kabul buyurunuz, bırakınız toplum hayatı üzerindeki tesirlerini, bırakınız gelecekteki Türkiye'yi etkilemesini. Fakat her şeyden evvel 3 insanın hayatı Yüce Meclis'in birkaç saatini dikkatle, ihtimamla hatta şefkatle bu konu üzerine eğitilecek kadar önemli olduğu kanısındayız. Neden bu konuda ölüm cezasının yerine getirilmemesine, Yüce Meclis'in karar vermesi uzak görülük vardır, sağduyu vardır, tarih vardır diyoruz, diyorum. Bu tip suçlar buna benzeyen olaylar ne dünyada ne de bize ilk defa olmuştur, ne de son defa olacaktır. Buna benzeyen olaylarda olaylar sıcakken düşünce biçimi ne ilk defa ne de son defa ileride aynı şekilde kalacaktır. Yani Türk tarihine bakınız, en az 100 yıl gelişmeye bakınız. Son Cumhuriyet dönemine bakınız, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına bakınız, ortasına bakınız, son yıllara bakınız. Hiçbir isim vermeyeceğim fakat 120-150 yıllık bir geriye doğru bakınız. Orada göreceksiniz ki 12 Mart 1971 öncesi toplumu işlendiği zaman son derece büyük tepkilere götüren ve büyük bunalımlara sevk eden gerçekten çok ağır suçlar olarak kabul edilmiş pek çok olay olmuştur. Fakat tarih açısından baktığınız zaman bu olayların hiçbir tanesinin işlediği şartlar içinde tarih ele almıyor ama haklı da haklıdır. Tarih herhangi bir şeyi dondurup da bırakmaz. Bir gelişme içinde bakar. Kaldı ki suçlar yalnız bir zaman içinde böyle değişik görülmezler. Aynı zaman sürecinde, aynı zaman içinde, değişik coğrafya içinde bile başkadırlar. Bırakınız değişik ülkelere. Amerika'da bir eyaletten başka bir eyalete aynı suçun cezası değiştir. Adam otomobiline binip öbür tarafa gider, Amerikan vatandaşıdır, oradaki ceza başkadır, eğer suçu işleyecekse. Hem de bir eyalette bir suçun cezası ölümdür, bir kilometre ileride başka eyalete giderseniz oradaki ceza hapistir. O halde herhangi içeren bir suçun aynı zamanda aynı ülke içinde bile toplumca değişik tepkiler olabiliyor, değişik cezaları olabiliyor. Değişik ülkelerin tepkileri ise bambaşkadır. Ama hepsini birden tarih içine koyunuz. Bunun tek bir istisnasını bulmak sanırım ki imkansızdır. Niçin bu böyledir? Çünkü toplumun kurduğu düzenin korunması için konulmuş yasalar, toplumdaki düzen değiştikçe toplumun kendi hakkındaki düşüncesi, kendi olan güveni oturmuşu değiştikçe değişirler. Bu bakımdan siyasal suçlar devamlılık değiştirirler. Bu bakımdan siyasal suçlara mutlaka bir zaman perspektifi içinden bakmak zorunludur. Öyle toplumlar vardır ki aynı suç o toplumun kılını bile kıpırdatmaz ama başka bir toplumun bunalım noktasında hatta çok büyük ulusal tehlikeler noktasına getirebilir. Tıpkı Türkiye'de 12 Mart öncesindeki şehir gerilimlerinin olduğu gibi. Türkiye'de Yüce Meclis'te bulunan ve asla şimdi kapatılmış olan bir siyasi partiye söylenen sözü de kabul etmiyorum. Bir farkı vardı, bu farkı görmekte. Yüce Meclis için bir fayda vardır. Demokratik rejimi kabul etmişti, her zaman söylüyordu, yine söylüyorlar. Bunu söyledikleri zaman cezalandırmayalım, doğru bir hareket yapmıyoruz, teşvik edelim. Birisi geliyor, diyorsa ki demokratik düzen içinde, onun bütün kuralları içinde fikrimi söyleyeceğim. Buna göre size uymayan, sola doğru giden şeyleri söyleyeceğim. Biz bunu itersek, bunu közlersek bu meclisten kaçar, yer altına girer ve başımıza kontrolümüzün dışında bir bela olarak gelir. Tam anayasa düzeni içinde hareket eden, söylediklerini açıkça söyleyen bir takım insanları anayasa düzeni dışına çıkmadıkları ölçüde o ölçüler içinde kaldıkları müddetçe hırpalamamakta demokratik rejim ve geleceğe bakımından fayda vardır. Türkiye'de bu olaylar kabul edelim ki büyük bunalım doğurmuş, büyük sarsıntı doğurmuştur. Bu olaylar Türkiye'de neden bir Kanada'da olduğundan, bir Fransa'da olduğundan, bir İngiltere'de olduğundan veya olamadığından çok daha fazla bir sarsıntı noktasına getirmiştir. Bu noktada değerli arkadaşlarım şüphe etmeyiniz ki Türkiye'nin içinde bulunduğu oturmamışlığın, Türk halkının ihtiyaçlarına tam karşılanmamasının, bu anda hep beraber geliştirilmesine ve daha mükemmelleştirilmesine çalıştığımız düzenin, Türk halkının tam özlemlerine cevap vermemesinin, anayasa diliyle söyleyeyim, anayasanın öngördüğü düzeni tam kuramamış olmadığının sonucudur. Peki anayasanın öngördüğü düzeni bir başka deyimle Türk halkını tam tatmin edebilecek olan onun özlediği düzeni kuramamış olmanın sorumlusu kimlerdir? Bu düzeni kuramamanın sorumlusu değerli arkadaşlarım Cumhuriyet'ten sonra yetişmiş eski Türkçe bilmeyen fakat bu anda Türkiye'nin yönetiminde olan kuşaktır. Hepimiziz, sizlersiniz, benim bu çatın altında dışında olanlar. Bu kuşak yani bizim kuşak bu memlekete yapmamız gereken hizmeti yapamadık. Cumhuriyeti kuranlar kuşağı bizden daha iyiydiler. Cumhuriyeti kuranlar kuşağı. Vatan bir imparatorluktan bağımsız bir devleti çıkarırken batmış ve sadece köylülük, ırgatlık yapan bir milleti sanayileşmiş, ticareti öğretmiş, iktidatı öğretmiş bir millet haline getirirken çok daha başarılıydılar ve bu başarıları sağlamak için riske etmedikleri hiçbir şey yoktu. En başta hayatlarını riske ettiler. Biz onlardan devraldık. Cumhuriyette yetişen eski Türkçe ile okulda okumamış olan kuşaklar yani bizler büyük çoğunlukla bugün Türk yönetimini şu veya bu şekilde ister parlamento içinde veya dışında veya devlette olsun etkilemekteyiz. Biz Türk toplumunun bizden beklediklerini yapabildik mi? Gönüllerimizden geçen Türk toplumu bu mudur? Bu Türk milleti, bu toplum bugünkü şartlara mı layıktır, çok daha ilerisine layık değil midir? Bunu yerine getirmek göreviniz değil miydi? Görevimiz değil miydi? Arkadaşlarım, kızmayınız. Hep beraber kusurumuzdur. Daha iyisini yapmam gerekirdi. Türk milleti bunun çok daha iyisine layıktır. Bu kuşak sorumluluğunu yapamadı. Fuat Azmioğlu. Mevzu bu mu Sayın Başkan? Konuya girsin. Başkan, müdahale etmeyiniz efendim. Sayın Hatim'in konuşma tarzı bu. Necdet Uğur. Şimdi devam edelim. Demokratik düzene mi inanıyoruz? İnanıyoruz. Türkiye'nin çağdaş ülke düzenine çıkmasına mı inanıyorduk? İnanıyoruz. Ortak pazara girdik. Türkiye'nin ezilmeden, sömürülmeden en kısa zamanda ortak pazar ülkeleriyle eşit olması gerektiğine inanıyor muyuz? Gereklerini yapıyor muyuz? Fedakarlıklara katlanıyor muyuz? Bunun için kendimizi feda ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ve müştereken sorumluyuz. Bugün Türk toplumu hep beraber parlamenter düzen içinde çok daha yüksek bir gelişme düzeyine geldiği zaman, bütün ihtiyaçları çok daha iyi karşılandığı, bütün özlemlerinin yerine getirildiği bir düzeye geldiği zaman hiç şüphe etmeyiniz ki değişiklik gerillası, ondan daha başka türlü bulunmuş hiçbir anarşik hareket Türk toplumunun bunalıma sevk edemeyecektir. Türk toplumunun bu noktaya geleceğine biz yürekten güveniyoruz. Biz hepimiz olarak Bu kuşaklar olarak kendimize güvenimizi daha yitirmedik. Bunun için çalışacağız ve bir gün o noktaya geldiğimiz zaman ki bu bir insan ömrü içindedir. Geriye doğru baktığımız zaman bugünden bu yaşadığımız günden utanmayalım, mahcup olmayalım. Söylemek istediğimizin bir kısmı budur. Şimdi böyle düşünürsek 10 sene sonra, 20 sene sonra bu toplumdaki bizim yerimize oturacaklar. Eğer bir başka türlü bakacaklarsa bu olaylara, onların elinden niçin bu hakkı alıyoruz da bir takım insanları ölüm cezasına gönderiyoruz. Bırakalım onlar da bir baksınlar. O zamana kadar kalacaklar iş yerinde. O zamana kadar kalacaklar, işareler, cezaevindeler. Öldürelim yoksa sizin yerinize 10 sene, 20 sene sonra geleceklere mi bırakalım? Çünkü 10 sene sonraki, 20 sene sonraki Türkiye'yi onlar temsil ediyorlar. Şimdi diyorsunuz ki aslında mesele cezalarını değiştirmek değildir. Kalacaklar, müebbeten kalacaklar diyorum. Fakat aslında Türk devleti 3-5 kişi hakim olamayacak kadar zayıf bir devlet değildir. Onu bırakınız. Asıl başka bir şey akıllarda. Canım affedilecekler. Ne olacak? 5 sene, 6 sene sonra veya 10 sene sonra affedilecekler. Olur mu? Toplum düşmanları tekrar toplum içine nasıl bırakılır? İşte asıl endişe budur. Kafalardaki istifham budur. Şimdi bilseniz ki eğer ömürlerini sonuna kadar affedilmeden içeride kalacaklar, sanmıyorum ki ille de şimdi idam edilsinler diyesiniz. O halde mesele nedir? Bir gün affedilecekler diyorsunuz. Arkadaşlar, eğer Türkiye'nin Yüce Meclisi bir gün onları affetme noktasına gelecekse, sizi geleceğe ipotek koyma hakkını nereden alırsınız? Nasıl onlar adına, Türkiye'nin gelecek meclisleri adına onları telafi edilemez bir şekilde bağlarız? Söylemek istediğimiz şu ki, gelecekteki Yüce Meclislerin yetkililerine karışmayınız. Onlar ömür boyunca bırakırlar isterlerse ve yine onlar isterlerse infazlara giderler. Ama bırakınız onlar yapsınlar. Başkan, sükunet rica edeceğim efendim, müdahale etmeyiniz. Necdet Uğur, devamla.